Ayrım 35.
Haçlı seferlerinin toprağa ilişkin ve ekonomik sonuçları. 1096'dan 1270'e değin 8 önemli Haçlı seferine girişildi. Başlangıçta Haçlılar Doğu Akdeniz'in ele geçirilen topraklarında birkaç tipik feodal devlet kurdular. Seferlere katılan köylüler toprak elde edemediler. Yerel Müslüman halk acımasızca sömürüldü. Köleleştirilen halkları bağımlı durumda tutabilmek için şövalye birlikleri kuruldu. Askeri birlikler Temple tarikatından, Ospitaliye tarikatından, Tötonlar tarikatından olanların dinsel birlikleri gibi. Önemli zararlara uğrayan, yalnızca Asya'da ve Kuzey Afrika'da Haçlılar tarafından istila edilen Müslüman ülkelerin halkı ve kültürü değildi. Örneğin Bizans gibi Hristiyan devletler de sömürgecilerin askeri seferlerinden büyük sıkıntı çektiler. Sonunda baş kaldıran halkların baskısı altında Haçlılar Doğu Akdeniz'i bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Bununla birlikte Haçlı seferleri Batı Avrupa'da izler bıraktı. Akdeniz'in doğu ve batı kesimleri arasında ticaret bağlarının güçlenmesine yardım etti. Bütünüyle Avrupa'da meta para ilişkilerine uygun bir ortam yarattı. Doğu seferleri sırasında Haçlılar o zamana değin Batı Avrupa'da tanınmayan önemli kültürel ve teknik gerçekleştirmelerle içli dışlı oldular. Yeni üretim dalları, özellikle ipekçilik gelişmeye başlıyor. Silah yapım tekniği ve başka madeni eşyalar yapımı yetkinleşiyor. Kumaş üretimi geliştiriliyor ve bunun gibi. Yeni tarım kolları ortaya çıkıyor. Pirinç, kara buğday, kavun ve bunun gibi. Feodallerin Doğu Akdeniz'de daha yüksek maddi bir kültürle temas etmeleri onların gereksinmesini arttırdı ve sonuç olarak halk yığınlarının sömürüsünü ağırlaştırdı. Ve bu, Batı Avrupa'da 13. ve 14. yüzyıllarda toplumsal çelişkilerin keskinleşmesinin nedenlerinden biri oldu. 6. Feodal toplumların ideolojisi ve uygarlığı, dinin ve kilisenin rolü. Emekçi yığınlar üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmak için feodal senyörler sınıfı ekonomik sömürü ve siyasal köleleştirme ile yetinmiyordu. İdeolojik etki en iyi silahlarından biriydi ve feodal toplumun ideolojisinde kesin rol dine ve kiliseye düşüyordu. Yeryüzünde çekilen acıların ödülü olarak göklerde mutluluk vaatleriyle kilise halk yığınlarını senyörlere karşı savaşımdan saptırıyor, halka bilinçli olarak yumuşak başlılığı ve boyun eğmeyi aşılıyordu. Bütün manevi yaşamın dinden esinlendiği bu çağda kilise yürürlükte olan toplumsal düzeni emekçilerin, köylülerin ve zanaatçıların aşırı sömürülmesini kendi saygınlığı ile güven altına alıyordu. Orta çağın bütün uygarlığı dinin ve kilisenin derin damgasını taşıyordu. Katolik Kilisesi. Katoliklik feodal toplumun bağrında dinin ve kilisenin rolünün klasik bir örneğini verir. Bilindiği gibi Hristiyanlık Roma İmparatorluğu zamanında köle sahiplerinin resmi dini olmuştu. Orta çağda iktidardaki sınıf Hristiyan kilisesini kendi ideolojik kalesi yapmıştı. 11. yüzyılda Doğu Kilisesi ile Batı Kilisesi'nin kesin olarak birbirlerinden kopmasından sonra Katoliklik bütün Avrupa'da feodalitenin ideolojik temeli oldu. Katolik Kilisesi yapılarına varıncaya değin feodalitenin hiyerarşisini yineliyordu. Başında Papa ve Papalığın hükümet örgütü bulunuyordu. Ondan sonra kardinaller, evekler, abbeler ve bunun gibi geliyordu. Bu merdivenin en alt basamağında ruhani bölgelerin papazları bulunuyordu. Kilisenin kendisi en büyük toprak sahiplerinden biriydi. Böylece Paris'teki Notre Dame ve Hollanda'daki Saint-Trond Abbali'yi Avrupa'nın en geniş yurtlukları arasında sayılıyordu. Bunlar içinde çiftlikler, bağlar, ormanlar, otlaklar, sayısız haralar, pek büyük sürüler vardı. Kilise prensleri bundan başka aşar, yani her köylünün gelirinin onda birini de alıyorlardı. Köylülerin ve zanaatçıların aşırı sömürüsü kilisenin zenginliğinin kaynağı oldu. Manevi yaşamda kilisenin tekeli. Yukarı orta çağın ve ilerlemiş feodalitenin batı uygarlığı kilise düşünüşünün özellikle bunun katolik biçiminin etkisine girmişti. Katolik tanrı bilimi antik çağ felsefesinden uzaklaşmıştı. eskiden felsefeye sıkıca bağlı olan matematik ve doğa bilimleri kayboldu. Edebiyat, azizlerin yaşamlarına, tarih, keşişlerin günlük notlarına indirgendi. Şiir, müzik, tüm plastik sanatlar kilisenin hizmetinde görev aldı. Okullar, eğitim, rahipler sınıfının tekelindeydi. Bu kültür tekelini kiliseye öyle durup dururken elde etmedi. Bir yandan feodal soylularla, öte yandan da özgür düşünce yanları, halk yığınları ile çetin bir savaşımı sonunda kazandı. Katolik kilisesi, geri kalan bütün öteki kiliseler gibi, halkın yaratıcı esinlerini en açık biçimde yansıtan mezhep sapkınlıklarından korkunç bir biçimde öç alıcı olurdu. Müslüman dini. İslamiyet, feodalite çağında en yaygın dinlerden biri oldu. Arabistan'da feodal imparatorluk Müslümanların dinsel topluluğundan, cemaatinden başlayarak kuruldu. İslamiyet, Araplar tarafından ele geçirilen bütün topraklarda Orta Çağ toplumunun ideolojik yapısının dışında oluştu. Daha sonra Asya ve Afrika ülkelerinde, kısmen de Avrupa ülkelerinde geniş bir biçimde yayıldı. Müslüman öğretisi, Arapçadaki bağışlama, fera, tevekkül ve sadıklar, müminler anlamlarına gelen İslam ve Müslümanlar, Müslüm sözcüklerine değin yürürlükte olan sömürü ve köleleştirme rejimini onaylıyordu. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an, servet eşitsizliğini Allah tarafından konulmuş ve bu yüzden de değişmez bir kural olarak ele alır. Hristiyanlıkta olduğu gibi İslamiyet de yoksullara, yeryüzündeki acılıların ve sefaletlerinin avuncunu öteki dünyada aramayı öğütler. Budizm. Yayılması ve etkisi bakımından Budizm'in de dünya dinlerinden sayılmaya hakkı vardı. Budizm, söylenceye göre kurucusu olan Buda'nın adından gelmektedir. Brahmanizmin bazı tezlerinden başlayarak eski Hindistan'da gelişmiş olan Budizm, başlangıçta köle sahipleri sınıfının resmi dini oldu. Orta Çağ'da Hindu dini zamanla Budizm'i Hindistan'dan kovdu. Ama Budizm bu kez komşu ülkelerde yeni müminler buldu. Çin'de İsa'dan sonra 1. yüzyılda yayılmaya başladı ve 4 ve 7. yüzyıllar arasında doruğuna vardı. Daha sonra Çin'de Konfüçyüs dini egemen din oldu. Ama Konfüçyüs dini hiçbir zaman Budizm'i tümüyle ortadan kaldıramadı. Budizm Çin'den Kore'ye, Japonya'ya, Siam'a, Birmanya'ya, eski Kamboçya'ya, Hindi-Çin Yarımadası'nın öteki ülkelerine, Seylan'da, Nepal'e, Muhalistan'a yayıldı. Bu da dininin ideolojisine göre görünür dünya bir yanılsamadan, ahiret mutluluğunun yeri ya da nirvana olan mistik bir ruhsal ilkenin yanıltıcı gösterisinden başka bir şey değildir. Bu ilke öteki dinlerde Tanrı ile kişileştirilen kavramlara uygun düşer. Yaşam yalnızca acılardır. Tek kurtuluş nirvanayı aramaktır. Daha sonra Buda öğretisi de cennet cehennem kavramlarını kabul etti. Buda dinini geniş yığınlarca daha kolay kabul edilir hale getirdi ve aynı zamanda onun feodal senyörler sınıfının resmi dini toplumsal eşitsizliklere haklı göstermek için getirilmiş bir din olma görevlerini güçlendirdi. Anti-feodal ideolojinin ilerlemesi. İdealist ve dinsel öğretilerin Avrupa'da Hristiyanlık, Asya ve Afrika'da Müslümanlık ve Budizm ve bunun gibi ideolojik egemenliği karşı takımların varlığını ortadan kaldıramıyordu. Baskılara ve kovuşturmalara karşın Orta Çağ toplumunun ilerici öğeleri materyalist fikirleri kullanıp yararlanmaya çalışıyorlardı. Tıpkı antik çağda olduğu gibi feodalite de felsefeler arasında amansız savaşım dönemi oldu.
Ayrım sonu.